Selam, bugün 31 Ocak 2020. Bu videoda infak kavramını ele almaya çalışacağım. Hem hakim gelenekte bu kavram nasıl anlaşılıyor, hem de Kur'an okuduğumuz zaman ne görüyoruz? Elinden geldiğince inşallah karşılaştırmalı olarak göstermeye çalışacağım. Öncelikle biliyoruz, hakim gelenekte verilmesi zorunlu olan bağışlar, sadakalar, infaklar var ki buna zekat deniyor. Tabii verilmesi zorunlu derken bu herkesin üzerine düşen bir zorunluluk değil. Belli bir malı olan, belli kriterleri sağlayan kişilerin vermesi zorunlu olan, farz olan bir sadakadan bahsediliyor zekat ile. Geri kalan sadakadır, infaktır türü şeyleri de ya verilse iyi olur ama vermek zorunda olmadığımız şey diye algılıyor hakim gelenek. Çok kaba bir özette bu şekilde. Ben Kur'an'da bu kavramlar, işte zekat, sadaka ve infak kavramları hangi anlamlarda kullanılmıştır buna değinmeyeceğim. Arada farklar var mı yok mu girmeyeceğim. Genel bir çatı çizmeye çalışacağım. Öncelikle şu ayetlere bir bakalım. Allah-u Teala müminlerin özelliklerini anlatırken, durum tespit yaparken, mesela 70. surenin 24. ayetinde diyor ki mallarında belli bir hak vardır. Yine 3. surenin 134. ayetinde onlar bollukta da darlıkta da infak ederler diyor. Yüz çevirenlerin de özelliklerinden bahsediyor Allah-u Teala. Çok az verdi ve sıkıca tuttu diyor. Evet, burada bir durum tespiti yapılıyor ama bir tarafta müminlerin özellikleri anlatılıyor. Bir tarafta da inkarcıların özellikleri anlatılıyor. Diyelim müminlerin özelliklerinin ne olduğunu gördük, inkarcının özelliğinde ne olduğunu gördük. Bu durum tespitinden yola çıkarak biz hangi sınıfa daha yakınız ve hangi sınıfta olmak istiyoruz kararımızı verebiliriz diye düşünüyorum. Yine 2. surenin 254. ayetinde bir buyruk olarak karşımıza çıkıyor. Deniyor ki işte kıyamet günü gelmeden önce, o gün gelmeden önce size rızık olarak verdiklerimizden infak edin diyor Allah-u Teala. Ve 3. surenin 92. ayetinde de sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe asla iyiliğe kavuşamazsınız diyor. 70. surenin 24. ayetinde mallarında belli bir hak vardır diyor ya. Şimdi burada benim gördüğüm nokta şu, her ne kadar hakim gelenek zorunlu olarak verilmesi gereken zekat miktarını malın %2,5 gibi görse de ben Kur'an'da böyle bir oran görmüyorum. Bu oranın bize bırakıldığını görüyorum. Fakat bir önceki ayeti dönelim. İnkarcıların özelliği olarak az vermesi ve kalanı elinde sıkıca tutmasından bahsediliyor ya. %2,5 sizce az mıdır, çok mudur, normal midir? Bu konu hakkında ben yorumda bulunmak istemiyorum ve takdiri kişilerin kendisini vermesi gerektiğini düşünüyorum. Ancak şunu söyleyebilirim. Evet, mallarında belli bir hak vardır diyor Kur'an ve bu hakkın ne zaman verileceğini de 6. surenin 141. ayetinde açıklıyor. Burada tarım ürünleri üzerinden söylenmiş, denilmiş ki bunun hakkını hasat gününde verin. Ancak bu ayeti sadece tarım ürünleri için özelleştirmek bence doğru değil. Şunu düşünebiliriz, herkesin durumu farklıdır. Kişiler ellerine para geçtiği zaman, işte maaşlarını aldıkları zaman olabilir, ticaret yapıyorlarsa bir ödeme aldıkları zaman olabilir. Kişiler ellerine para geçtiği zaman zaten kendi kafalarında belirlemiş oldukları bir oran, neyse artık o oran, o oranı infak olarak vermediler diye anlıyorum ben. Maalesef hakim geleneğin ya işte önce bir para kazanın, bu para belli bir miktarı geçsin, üstünden bir yıl geçsin ondan sonra verin anlayışı bana pek uygulanabilir gelmiyor. Çünkü biliyorsunuz insanların ihtiyaçları bitmez. Kişinin eve ihtiyacı vardır, kimse itiraz etmez. Ev alacak parası da yoktur. Borç harç, ne de olsa Diyanet'te fetvayı verdi, TOKİ'den alabilirsiniz, faiz değil, günah değil diye. Borç harç girdi, ev aldı ve evin taksidini ödüyor. Bu adam ömrünün sonuna kadar zekat ödemeyecek demektir. Niye? Ben ev taksidi ödüyorum, daha evin borcu bitmedi. Evin borcu bitti, araba aldım. İşte onun borcu bitti, çocuğu evlendireceğim, çocuğu okutuyorum, şudur budur. Bu kişi ömrünün sonuna kadar zekat vermeyecek demektir. Bu bana pek makul gelmiyor. Çünkü Kur'an diyor ki onlar varlıkta da yoklukta da infak ederler. Bu nedenle ben geleneğin hem zekat anlayışını, yani verilmesi zorunlu olan bir şey var, onun haricinde durum olmayanlar bir şey vermek zorunda değil anlayışını eleştiriyorum. Hem belirlemiş olduğu %2,5'u isabetli bulmuyorum. Hem de elindeki paranın üstünden bir yıl geçmesi gerektiği görüşünde bunları da tasvip etmiyorum. Kur'an okuduğum zaman bunların tam tersinde şeyler söylendiğini görüyorum. Dediğim gibi yine takdiri size bırakıyorum. Kur'an'ı kendiniz okuyun. Nitekim okuduğunuz zaman şunu fark edeceksiniz. Neredeyse her sayfada infak ile ilgili bir atıf var. Neredeyse her konuda infak ile ilgili bir atıf var. Hangi konudan bahsediliyor olursa olsun, neredeyse bir şekilde infak konusuna değinilmiş. Böyle bir gerçek var. Kur'an okuduğumuz zaman bunu görüyoruz. Biz devam edelim. Ne demiştik? Kur'an her durumda infak edin diyor. Ve bununla ilgili bazı örnekler de veriyor. Mesela 2. surenin 215. ayeti sana nasıl infak edeceklerini soruyorlar diye başlıyor. İşte devam ediyor. Bu ayete baktığımız zaman 2. surenin 214. ve 216. ayetine baktığımız zaman bu ayetin özel olarak savaş durumlarında nasıl infak edileceğini anlattığını görüyoruz. Yani savaş gibi zor bir durumda da infak etmeye devam edin diyor Allah-u Teala. Bu zor durumda nasıl infak edileceğiyle ilgili bir örnek sadece. Yine 2. surenin 219. ayetini düşünebiliriz. İşte sana sarhoş edicilerden ve kumardan sorarlar. O ikisinde de büyük bir günah ama insanlar için faydalar da vardır diye devam ediyor. Ve burada da sana nasıl infak edeceğini soruyorlar diye araya bir konu girmiş. Bir şekilde geçmişte diyelim ki haram yollarla, Allah'ın yasakladığı yollarla para kazanıldı. Ne yapacaksınız? Bundan da infak edeceksiniz. Ne kadar affettiğiniz kadarını. Bu ayetinde, bu bağlamda bundan bahsettiğini düşünüyorum. Yoksa genel olarak infakı da söyleyen zaten pek çok ayet var. Bunun özel durumlar için bir ayet olduğunu düşünüyorum. Benim algım bu yönde. Kısaca Kur'an her durumda, her şartta, her şekilde infak etmemiz gerektiğini çok net bir şekilde bize bildiriyor. Bunu bildirirken de bir ölçü veriyor. 17. surenin 29. ayeti, elini boynuna bağlama ve tümüyle de açma, yoksa pişman olur, üzülürsün. Yani galiba Yaşar Nuri'den duymuştum, bizden ölçülü bir cömertlik istiyor. Ne kadar vereceğim? Takvan kadar vereceksin. Benim algıladığım nokta bu. Tabii şu da var, infak edeceğimiz şeyler değerli olmalı. Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe asla iyiliğe erişemezsiniz. 3. surenin 92. ayetini söylemiştik zaten ve 2. surenin 260. ayetinde de benzer bir durum var. İman edenler kazandıklarınızdan ve sizin için yerden çıkardığımız nimetlerin temiz olanından infak edin. Kendiniz için uygun görmediğiniz kötü şeyleri yardım olarak vermeyin. Son derece net bir ayet. Yani ya işte benim eskimiş elbiselerim var, işe yaramayan bilmem ne var, şunu vereyim dediğimiz zaman. Ya evet, bu infak olmuyor da kişilerin İstifçilik hastalığından kurtulmak için yaptığı bir hareket oluyor bence. Yine takdiri size bırakıyorum. Tabii şu önemli, mesela Kur'an özellikle infakın gösteriş için kullanılmamasını belirtiyor. 2. surenin 262. ayetinde bunu görebiliyoruz. Okumuyorum ama yan tarafa yansıtıyorum. 2. surenin 264. ayetinde de özellikle belirtiyor. Yani infaklarımızı gösteriş amacıyla kullanmamalıyız. Bu hiç hoş bir şey değil. Tabii burada bazen şu devreye giriyor. 2. surenin 271. ayetinde sadakalarınızı açıklasanız ne güzel ama onları gizleyerek muhtaçlara verseniz daha iyidir ve bu bazı günahlarınızı örter diyor. Yani diyelim birine sadaka veriyoruz. Bu sadakayı istersen ilan ederim, istemezsen ilan etmem anlamında değil. Sadakayı mümkünse sadaka verdiğim kişiden bile saklamalıyım. O bile benim sadakayı kim tarafından verdiğimi bilmemeli şeklinde algılıyorum. Ha tabii ki bu uygulanması son derece zor bir şey ve çoğu zaman bu mümkün değil. Bu gibi durumlarda da Allah Teala diyor ki evet ya gizleyemiyorsanız, açıktan vermek durumundaysanız o da güzel diyor. Ben bu ayeti bu şekilde anlıyorum. Yani sadakaların millete gösterilmesi de doğrudur şeklinde değil. Mümkünse sadakayı verdiğimiz kişi bile bu sadakayı bizim verdiğimizi bilmemeli. Ben böyle algılıyorum. Bir de kendi algılarımdan bahsetmek istiyorum. Söylediğim hiçbir şey %100 doğrudur demediğim gibi dini hükümde değildir ama kendi algılarımı söylemeden de olmaz. Fakirliği bitirmek için sadakaların, infakın, yardımlaşmanın önemli olduğu düşünülüyor. Ben bu görüşe katılmıyorum. Evet, sadaka verilen, infak edilen, yardım edilen kişi açısından özellikle bazı durumlarda o yardım gerçekten hayat kurtarıcı olabiliyor ve gerçekten işe yarayabiliyor. Ama gerçekçi olarak baktığımız zaman yardımlarla, bağışlarla toplumdaki fakirliğin, fukaralığın bitmesi bana mümkün gözükmüyor. Bu başka bir problem, başka bir konu. Esasen ben sadakanın alandan çok veren için olduğunu düşünüyorum ve kişilerin karakterini düzeltme amacı güttüğünü görüyorum. Kişi zor durumdayken de niye bir sadaka vermek durumunda, niye bir infak etmek durumunda? Çünkü siz kendinize bir alışkanlık edinirseniz, elinize geçen paradan belli bir pay, neyse artık o pay, vermeyi alışkanlık haline getirirseniz ve zor durumdayken de bunu verirseniz, işte ancak o zaman eliniz gerçekten bollaştığı zaman da verebilirsiniz. Benim kendi kişisel kanaatim, kendi çok iyi durumda değilken veremeyen kişi çok iyi bir duruma gelirse o zaman da veremez. Bu bir alışkanlık meselesi. Bu tür infakın, bağışların, yardımların genelde topluluklar aracıyla yapıldığını görüyorum. Tabii şunu söylemek mümkün değil. Ya bu topluluklar aracıyla yapmak doğru değildir. Bunu bir organizasyon haline getirmemek lazım filan gibi bir şey söylemem. Mutlak bir görüş bildirmem doğru değil. Ancak yine ben kendi kanaatimi bildirmek istiyorum. İşte deprem olur, ani bir felaket olur. Bu gibi durumlarda toplanıp organize olarak bazı yardımları düzenlemek mantıklı olabilir. Ancak bununla beraber benim gördüğüm kadarıyla bu tür yardım kuruluşları maalesef çoğunlukla çok iyi çalışmıyor. Çok ciddi sıkıntılar oluyor. Ben kişilerin kendi bildikleri kişilere, kendileri emek vererek yardım etmelerinin daha isabetli olduğunu düşünüyorum. Yardım kuruluşlarıyla yardım yapmanın da çeşitli sakıncalarını ömrü boyunca gördüm. En basitinden mesela şöyle söyleyeyim size, işte ömründe belli bir cironun üstüne ulaşmamış, belli bir rakamlarla hiç uğraşmamış, belli paraları görmemiş kişiler gerçekten iyi niyetli bir şekilde yardım işine girmeye çalışıyorlar. Fakat kendi paralarıyla değil, başkalarının paralarıyla yardım ediyorlar. Ve bu onların karakterini zaman içinde bozabiliyor. Çünkü ya işte adam ömründe hiç 100 bin lira görmemiş bir arada milyonlarca lira elinin altından geçiyor. Ve bu gerçekten o kişi için çok büyük bir test. İnsanların bu teste kendi elleriyle girmemeleri gerekiyor. Özellikle iletişimin çok arttığı, başka şehirdeki insanlara bile para yollamamızın çok kolay olduğu günümüzde yardım etmek istiyorsak cemaatler yerine, organizasyonlar yerine, kuruluşlar yerine kendimizin bildiği kişilere görerek, bilerek, araştırarak yardım etmemizin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bunu bir kural olarak söyleyemem ama üzerinde düşünülmesi lazım. Zaten büyük ihtimal bu tür şeylerde, içine para giren şeylerde ne kadar büyük suistimaller olduğunu da görüyorsunuzdur. Bu videoda değinmek istediğim konulardan biri de borç meselesi. Önemli. Şimdi öncelikle size 2. surenin 268. ayetiyle 284. ayeti arasındaki bölümü okumanızı rica ediyorum. İşte bu bölümde sadakalardan bahsediyor, infaktan bahsediyor, ribadan bahsediyor, faiz gibi algılanıyor toplumumuzda, ben öyle düşünmüyorum. Alışverişten bahsediyor, vadeli alışverişten bahsediyor. Bunların tamamını Allah-u Teala, bu parasal işlerin tamamını belli bir bağlam içinde ele aldığını görüyoruz. Ve 2. surenin 280. ayetinde de diyor ki, borçlu darlık içindeyse bir kolaylığa çıkıncaya kadar beklemek gerekir. Borcu karşılıksız bağışlamanın sizin için daha iyidir, bir bilseniz şeklinde bir ayet. Muhakkak şunu duymuşsunuzdur. Ya işte ben falanca kişiye borç verdim de bana geri ödemedi. Falanca kişiye mal verdim, parasını alamadım. Şöyle böyle diye şikayet eden çok fazla insan duymuşsunuzdur. 17. surenin 29. ayetini tekrar hatırlatalım. Ne diyordu? Elini boynuna bağlama ve tümüyle de açma, yoksa pişman olursun. Bu kişiye niye borç verdik? Kişi zor durumdaydı da borç verdik, öyle mi? Şayet kişi zor durumdaydı ve borç verdiysem adam zaten zor durumdaymış. Borç verirken lütfen Allah rızası için bir zahmet bunu geri almama riski olduğunu bilelim. Yani bu şu anlama gelmiyor. Ya arkadaşım aldığımız borcun üstüne mi yatalım? Ben bunu söylemiyorum. Diyorum ki aldığımız borcu ödemek bizim sorumluluğumuzda. Biz sadece kendi yaptıklarımızın sorumluluğunu taşıyabiliriz. Başkalarını kontrol edemeyiz. Ha, gelelim ikinci duruma. Kişi zor durumda değildi. Başka bir gerekçeyle borç verdik. Mesela ticaret için borç verdik, şunun için borç verdik filan. Yine aynı şey işin içinde ticaret olmadığı zaman, tamamıyla hayır işi olduğu zaman, yani hayır işinde hesap kitap yapılmaz değil mi? Hesap kitap yapılmaması gereken hayır işinde bile Allah-u Teala ya o kadar sınırsız olmayın, bir düşünün, kendinizi de gözetin diyorsa tamamıyla hesap kitap olan ve para kazanma amacı olan ticarette neden geri almama riski olduğunu bilerek biz borç verdik de ondan sonra borcumuzu geri alamadığımız zaman şikayet ediyoruz, söyleniyoruz. Tabii burada şunu da söylemiyorum. Kişi zor durumdaysa, zor durumda değil, kasıtlı olarak vermiyorsa, durumu iyi ve vermiyorsa zaten hukuk diye bir şey var. Hukuk yoluyla borcunuzu kişiden istersiniz. Tabii burada da şu devreye giriyor. Kişinin bana borcu var ama ispatlayamıyorum. Niye? Halbuki 2. surenin 282. ayeti Kur'an'ın en uzun ayetidir. Vadeli alışverişlerinizi yazın diye bir emir verir bize ve çok detaylıdır. Gerekirse şahit tutun der, yazın der. Yani arkadaşlar bu ayetlerin bir anlamı var. Bir kişiye borç veriyorsanız, vadeli bir alışveriş yapıyorsanız bunu yazılı yapacaksınız. Bunu da söylüyor. Şimdi peki bunların infak ile ne ilgisi var dediğimiz zaman Kur'an mesela şunu söylüyor. Birine bir iyilik yaptı, ondan sonra bunu başına kakmayın diyor. İşte maalesef bazı insanlar birilerine borç para veriyor. Sonra o kişi zor duruma düştüğü zaman alamıyor ve bunu gündem ediyor, provoke ediyor. Yani kişinin başına kalkmaktan çok daha kötü bir hale getiriyor. Kısaca biz kendi yaptıklarımızdan sorumluyuz ve bize düşen nokta şu. Şayet bir kişiye O ya da bu nedenle ticari ya da başka bir nedenle borç verdiysek ve kişi durumu var ve vermiyorsa zaten bunu yazılı yapmışız demektir. Hukuk aracılığıyla bu kişiden hakkımızı isteyelim. Bunda hiçbir problem yok. Ancak kişi zor durumdaysa da adamın gırtlağına yapışmayalım. Ve maalesef Türkiye'de bazı insanlar bankaları hiç sevmiyor. Bankalardan nefret ediyor. Ancak ben ticaret hayatında öyle şeyler gördüm ki çoğu durumda inanın bankaya borcunuz olmasını tercih edersiniz. Çünkü insanlar alacak verecek meseleleri için birbirlerini öldürüyorlar. Bakıyorsunuz adam kalkmış birini vurmuş. Niye bana borcu vardı ödemedi. Yani bu kadar önemli bir konu bu. Bu nedenle üzerinde çok fazla duruyorum. Bununla beraber hakim geleneğin yaptığı önemli bir tarifata daha değinmek istiyorum. Bakın farkındaysanız Kur'an hep işte zor durumda olana yardım edin diyor. İşte borçlunun borcunu silin diyor. İşte öteleyin zaman tanıyın. İmkanınız varsa silin, silmeniz çok daha iyidir diyor. Kur'an bunları derken hakim gelenekte genelde zenginlerin yanında durmayı tercih ediyor. Beklediğimiz gibi çarpıcı bir örnek vermek istiyorum. Zahide Yetiş ve Mustafa Karataş'la Cuma sabahının 54. bölümünde denk geldiğim bir konuşma. Burada Mustafa Karataş, maalesef videodan alıntılar gösteremiyorum ama dakikalarını söyleyeceğim. Çünkü videodan alıntılar yaptığım zaman bazen telif talebinde bulunup videoyu kaldır diyorlar. Benim videomu kaldırmamı talep ediyorlar. 3 defa başıma geldi. 3. de avukatım vasıtasıyla işte görüştüm ettim. Bir şekilde karşılıklı diyalogla çözdük. Ama bazı durumlarda da karşıdaki kişi ya madem sen benim videomu kullandın ben senin videonda reklam yayınlatacağım ve reklam geleni de ben alacağım diyor. Bunun da olmasını istemiyorum. Şayet eski videolarımda reklam çıkıyorsa bilin ki bu benden kaynaklı değil. Videoda bir alıntı yapmışımdır. Alıntı yaptığım kişinin bağlı olduğu kuruluşta videondaki reklamlardan bana para ver diyordur. Neyse devam edelim. Şimdi Mustafa Karataş şunu söylüyor. Şayet diyor kişinin borcu varsa ve borcunu adam ödemeden öldüyse o kişinin cenaze namazı kaldırılmaz. Allah Resulü kaldırmamıştır diyor. 3 tane örnek veriyor. 48. dakikadan itibaren. Birinde diyor ki işte kişinin borcu da yok. Bu durumda kıldırmış. Kişinin borcu var ve ama malı da varsa malından borcunu ödemiş. İşte 3. durum çok tehlikeli. Öyle bir kişi gelmiş ki kişinin borcu var. Malı da yok. Bu adamın durumu yok demektir. Ne yapmış güya Allah Resulü? Ben bu adamın cenaze namazını kıldırmıyorum. Ne yaparsanız yapın demiş. Kur'an'daki ayetlere baktığınız zaman bir insanın bunu söylemesi mümkün mü? Yani hani cenaze namazı nedir ne değildir buna girmeyeceğim ama bu durumda da biri üzülüyor. İşte o cemaatin içinde bulunan insanlardan biri üzülüp adamın borcunu üstleniyor. Ben öderim ya Resulallah diyor. Peygamber de güya bunun üzerine cenazeyi kaldırıyor. Peki burada tehlikeli olan nokta nedir dediğimiz zaman? O da şu 51. dakikadan itibaren diyor ki ileride cenaze namazı kıldırmak için bunun borcu yoktur yası isteyeceğiz insanlardan diyor. Rezalet. Maalesef hakim gelenek Allah Resulü adına olduğu söylenen hadislerle Kur'an'da ne anlatılıyorsa tamamen tersini yerleştirmeye çalışmış. Bunu buradan da görüyoruz. Son olarak bir şey daha söylemek istiyorum. 2. surenin 261. ayeti mallarını Allah yolunda infak edenlerin örneği diye devam ediyor. Ayet okumanızı istiyorum. Şunu yan tarafa koyabilirim. Kendi öznel deneyimimi, kişisel tecrübemi söyleyeceğim. Zannedilenin aksine verdikçe insanların malı azalmaz. Tam tersine cömert olan insanlar, infak eden insanlara Allah'ın bu dünyada daha çok mal verdiğini, daha çok rızık verdiğini düşünüyorum. Bunu ispatlamam mümkün değil. Bu tamamıyla benim öznel bir deneyimim, kendi kişisel tecrübem. Bununla beraber dinle alakası olmayan, Kur'an'la alakası olmayan çoğu insanın bile sırf hayattan gördükleri bazı tecrübelerle buna inandıklarını ve hayatta bunu yaşadıklarını gördüm. Yani adam veriyor ve diyor ki ben bunu sırf daha çok almak için veriyorum. Niye? Bilmiyorum diyor. Verdikçe daha çok geldiğini tecrübe ettim diyor. Bu nedenle ben ne kadar cömert olursam ilginç yerlerden de bana o kadar para geliyor diyor. Bunu demek ki gözlemleyen tek ben değilim. Tabii dediğim gibi bu tamamıyla öznel bir çıkarım, bir bağlayıcılığı yok ve infakta bir çıkar için yapılmamalı bence. Dünyevi bir çıkar için yapılmamalı. Fakat hayatta karşılaştığım bu tecrübeyi de videoyu kapatmadan önce belirteyim dedim. Umarım bu video faydalı olmuştur. Başka bir videoda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.